Ayrım 15, 2 dakika kuralı, Robert Grace, sayfa 165. Bölüm 3, 21. kısım. Pollard sabahları asla iyi olmazdı. Hatırlayabildiği kadarıyla her sabah aylardır, belki de yıllardır tükenmiş halde uyanıyor ve güne başlamanın acısını yaşıyordu. Temposunu arttırabilmek için 2 fincan sade kahve içiyordu. Ama Pollard o sabah saatinin alarmını çalmasından bir saat önce uyandığında hemen yatağından fırladı ve Marty ile paylaştığı çalışma masasına gitti. Bir gece önce neredeyse sabahın saat 2'sine kadar oturmuş ve Fowler'la Richie Holman'ın telefon faturalarındaki numaraları karşılaştırmış, internete girip Marchenko ve Parsons hakkında bilgi edinmeye çalışmıştı. Holman'ın ona verdiği malzemeleri tekrar okumuş ve düzenlemişti. Ama LAPD'nin tüm raporlarının gelmemesine sinirlenmişti. Holman'ın o raporları zaman geçirmeden gelininden alınacağını umuyordu. Pollard Holman'ın oğluna olan bağlılığına hayran olmuştu. Bir anda yıllar önce savcı yardımcısıyla konuştuğu için mutlu oldu. Leeds bu yüzden 1,5 ay süreyle deliye dönmüş ve bazı alaycı ajanlar Pollard'a bir pislik olduğuna söylemişlerdi. Ancak Pollard Holman'ın bir fırsat verilmeyi hak ettiğine inanmıştı ve şimdi bu konudaki duyguları daha da güçlenmişti. Holman meslek olarak suçluluğu seçmişti ama kanıtlar onun özünde iyi bir adam olduğunu göstermişti. Pollard bir gece önceki notları tekrar gözden geçirdikten sonra o gün için bir çalışma planı hazırladı. Büyük oğlu David koluna dokunduğunda hala plan üzerinde çalışıyordu. David 7 yaşındaydı ve Marty'nin minyatür bir kopyası gibiydi. ''Anne, kampa geç kalacağız.'' Pollard saatine baktı, 8'e 10 vardı. Kamp otobüsü saat 8'de geliyordu. Henüz kahve bile yapmamış, hatta zamanın nasıl geçtiğini bile fark etmemişti ve çalışmaya başlayalı bir saati geçmişti. ''Kardeşin giyindi mi?'' ''Banyodan çıkmıyor.'' ''Lyle, onu giydir David.'' Üzerine bir blue jean ve tişört geçirdikten sonra 2 tane salamlı sandviç yaptı. ''David, Lyle hazır mı?''
''Giyinmiyor.''
6 yaşındaki Lyle kardeşinin arkasından bağırdı.
''Kamptan nefret ediyorum. Orada bize bir yığın iş yaptırıyorlar.''
Pollard sandviçleri kese kağıdına koyarken faksın çaldığını duydu. Telaşla ofis olarak kullandığı yatak odasına gittiğinde ilk sayfanın geldiğini gördü. Kapak sayfasında FBI'ın amblemini görünce gülümsedi. April malları teslim ediyordu. Pollard aceleyle mutfağa döndü ve sandviçlerin üzerine meyve kokteyli ile dolu 2 kap, 2 paket Cheetos ve birkaç kutu meyve suyu koydu. David nefes nefese yatak odasından koşarak mutfağa geldi.
''Anne, otobüsü duyuyorum, bizi bırakıp gidecekler.''
Her şey bir drama dönüşmek zorundaydı. Pollard otobüsü bekletmesi için David'i dışarı yolladı ve Lyle'ın başından zorla bir tişört geçirdi. Otobüs gürültüyle durduğunda Pollard, Lyle ve yemek torbasıyla ön kapıdan çıkmıştı. Lyle, ''Babamı özlüyorum.'' dedi. Pollard bakışları hüzünlü, alnı kırışmış halde Lyle'ın tepesinden bakıyordu ve aynı boya gelebilmeleri için diz çöktü. Lyle'ın yanağına dokundu ve yanağının ilk doğduğundaki gibi yumuşak olduğunu düşündü. David babasına benzerken Lyle annesine benzemişti.
''Özlediğini biliyorum bebeğim. Rüyamda onun bir canavar tarafından yenildiğini görüyorum. Bu çok korkutucu olmalı, yanıma gelmelisin. Sen tekme atıp kıpırdanıyorsun.''
Otobüs şoförü korna çaldı. Uyması gereken bir programı vardı.
''Pollard, onu ben de özlüyorum küçük adam. Bu konuda ne yapacağız?''
Bu daha önce de oynadıkları bir senaryoydu.
''Onu yüreğimizde mi yaşatacağız?''
Pollard gülümseyip küçük oğlunun göğsüne dokundu.
''Evet, o tam burada, kalbinde. Şimdi seni otobüse bindirelim.''
Lyle'ı otobüse götürürken araba yolundaki çakıl taşları ve kumlar Pollard'ın çıplak ayaklarını acıttı. Oğullarını öptü ve aceleyle eve döndü. Doğruca çalışmaya koyuldu ve gelen faksı gözden geçirdi. April içlerinde tanık listesi, görüşme ve dava özetleri bulunan 16 sayfa göndermişti.
Tanık listesinde adlar, adresler, telefon numaraları vardı ve bunlar Pollard'ın istediği şeylerdi. Pollard listedeki telefon numaralarını Fowler ve Richard Holman'ın telefon faturalarındaki aramalarla karşılaştıracaktı. Holman ve Fowler Marchenko ve Parsons hakkında kendi soruşturmalarını sürdürüyordularsa tanıkları aramış olmalıydılar. Eğer öyleyse Pollard tanıklara neler konuştuklarını sorabilir ve bunu öğrenebilirdi. Annesini arayıp çocuklar kamptan eve döndüklerinde annesinin onlarla birlikte olmasını ayarladı. Annesi "Şehirde neden bu kadar çok zaman geçiriyorsun, iş mi buldun?" dedi. Pollard birdenbire annesinin sorularını işerledi. 36 yaşındaydı ve annesi hala ona soru soruyordu. "Yapacak işlerim var, meşgulüm." "Ne yapıyorsun? Bir adamla mı görüşüyorsun?" "Saat 1'de burada olacaksın değil mi? Çocuklarla kalacak mısın?" "Umarım bir erkekle görüşüyorsundur. O çocukları düşünmelisin." "Hoşça kal anne." "Yediğin tatlılara dikkat et Catherine. Kıçın eskisi kadar ufak değil." Pollard telefonu kapatıp çalışma masasına döndü. Hala kahve yapmamıştı ama artık buna vakti yoktu. Kahveye ihtiyacı da kalmamıştı zaten. Olay planıyla masaya oturdu ve okuduğu ve tekrar okuduğu bütün belgelere göz attı. Holman'ın çizdiği olay yeri haritasını inceledi ve bunu Times'ta çıkan çizimle kıyasladı. Philip Pollard'a bütün soruşturmaların olay mahallinde başladığını öğrettiği için oraya gitmek zorunda olduğunu biliyordu. Kendi gözleriyle görmeliydi. Pollard, Simi Valley'deki küçük evinde tek başına gülümsedi. Tekrar oyuna dahil olmuş gibi hissediyordu kendisini. Yine avlanmaya başlamıştı. 22. Kısım. O sabah Holman aşağıya indiğinde Perry masasında değildi. Holman rahatlamıştı. Liz derse gitmeden önce ondan raporları almak istiyordu ve Perry ile yeni bir tartışmaya girmek istemiyordu. Holman arabasına gitmek üzere dışarı çıktığında Perry kaldırımı suluyordu. "Perry, söylemeyi unuttum. Sana dün bir telefon geldi. Sanırım senin serserilerle uğraşırken aklımdan çıkmış," dedi. "Kimdi Perry?" "Şu tabela şirketinden Tony Gilbert. Patronun olduğunu söyledi ve aramanı istedi." "Peki, teşekkürler. Ne zaman aradı?" "Gün içinde sanırım. O haydutlar kafama silahı dayadıklarında aramadığı iyi oldu. Yoksa mesajı alamazdım." "Perry, bak, o adamlara bunu yapmalarını ben söylemedim. Onlar sana arabanı getirip anahtarlarını vereceklerdi. Hepsi bu. Olanlar için zaten özür dilemiştim." "Bana kalırsa Gilbert kızgındı. Senin yerinde olsam onu arardım ve artık bir işin olduğu için bir telesekreter almayı düşünebilirsin. Hafızam eskisi kadar güçlü değil." Holman bir şey söylemek için ağzını açtıysa da susmanın daha iyi olacağını düşündü ve motelin etrafından dolaşarak arabasının yanına gitti. Güne Gilbert'la da başlamak istemiyordu ama bir haftadır işe gitmemişti ve işini kaybetmek niyetinde değildi. Holman Gilbert'ı aramak için Highlander'a bindi ve kullanma kılavuzuna başvurmasına gerek kalmadan hafızadan Gilbert'ın numarasını bulunca mutlu oldu. Gerçek yaşama adım atmış gibi hissetti kendisini. Gilbert telefona cevap verince Holman onun sabrının taşmakta olduğunu fark etti.
"Gilbert, işe gelecek misin, gelmeyecek misin? Bilmeliyim," dedi.
"Geleceğim, yapmam gereken çok şey vardı."
"Max, oğlunun başına gelenlerden sonra ben burada iyi davranmaya çalışıyorum. Ama sen ne halt ediyorsun? Polisler buradaydılar."
Holman o kadar şaşırmıştı ki yanıt veremedi.
"Max."
"Buradayım. Polisler ne istiyorlarmış?"
"Yeni çıktın dostum. 10 yılı çöpe mi atacaksın?"
"Hiçbir şeyi çöpe atmıyorum. Polisler neden oradaydılar?"
"İşe gelip gelmediğini ve kimlerle görüştüğünü öğrenmek istediler. Kullanıp kullanmadığını sordular."
"Kullanmıyorum. Sen neden bahsediyorsun?"
"Sordular ve çalışmadan nasıl geçindiğini bilip bilmediğimi de sordular. Kullanıp kullanmadığını sordular. Ne düşünmem gerekiyor?" "Hey, dinle dostum. Ben burada işimi yürütmeye çalışıyorum ve sen ortada yoksun. Onlara sana oğlundan dolayı birkaç gün izin verdiğimi söyledim. Ama şimdi ben de merak etmeye başladım. 1 hafta oldu."
"Beni kim sordu?"
"Bazı dedektifler."
"Onları Gale mi yollamış?"
"Cezaevleri bürosundan gelmemişlerdi. Gelenler polisti. Şimdi dinle, işe dönecek misin, dönmeyecek misin?
Birkaç güne daha ihtiyacım var.
Of canın cehenneme.
Gilbert kapattı. Holman midesinde tatsız bir ağrı hissederek telefonunu kapadı. İşe gitmediği için Gilbert'in kendisini şikayet edeceğini tahmin ediyordu. Ama polisleri beklemiyordu. Polislerin Maria Juarez'e yaptığı ziyaretin peşini bırakmadıklarına karar verdi ve aynı zamanda birilerinin Chi ile arasında bağlantı kurduklarını düşünerek endişelendi. Kanunlara tam anlamıyla saygılı olduğundan emin olamadığı için Chi'nin başını derde sokmak istemiyordu. Polisleri sormak için Gail Manelli'yi aramayı düşündü ama Liz'i kaçıracağından korktuğu için telefonunu bir kenara bıraktı ve Westwood'un yolunu tuttu. Otoparktan çıktığında Perry'nin hala kaldırımda durduğunu ve kendisini seyrettiğini gördü. Perry, Holman'ın yanından geçene kadar bekleyip arkasından bir işaret yaptı. Holman işareti dikiz aynasından gördü. Holman, Westwood'a yaklaşırken uğrayacağını bildirmek için Liz'i aradı. Liz telefona cevap verdiğinde Holman, "Selam Liz, ben Max. Birkaç dakikalığına sana uğramak zorundayım. Kahve ister misin?" dedi.
"Çıkmak üzereyim."
"Oldukça önemli. Richie ile ilgili."
Liz duraladı ve tekrar konuştuğunda ses tonu soğuktu.
"Bunu neden yapıyorsun?"
"Ne yapıyorum?" "Benim sadece..."
"Seni bir daha görmek istemiyorum. Lütfen beni rahatsız etmekten vazgeç."
Liz telefonu kapadı. Holman trafiğin içinde elinde kapanan telefonla kala kaldı. Tekrar aradı ama bu defa telesekreter yanıt verdi.
"Liz, belki daha önce aramalıydım, tamam mı? Kabalık etmek istemezdim. Liz, beni duyabiliyor musun?"
Liz dinlese bile açmadığı için Max telefonu kapattı. O anda Veteran Caddesi'nden 5 blok uzakta olduğu için Liz'in evine doğru yoluna devam etti. Park yeri bulmak için zaman kaybetmedi ve arabasını kırmızı bölgede bir yangın söndürücünün yanında bıraktı. Ceza yerse Chi'ye onun kendi parasıyla ödeme yapacaktı. Okula giden öğrencilerin olağan telaşı Holman'a binaya girmek için fazla beklemek zorunda kalmayacağını anlattı. Basamakları ikişer ikişer çıktı ama Liz'in dairesine vardığında yavaşladı ve kapıyı vurmadan önce nefesinin normale dönmesini bekledi.
"Liz, lütfen yolunda gitmeyen şeyin ne olduğunu bana söyler misin?"
Kapıyı tekrar hafifçe vurdu.
"Liz, önemli. Lütfen, Richie için."
Holman bekledi.
"Liz, içeri girebilir miyim, lütfen?"
Liz en sonunda kapıyı açtı. Yüzünde sert ve gergin bir ifade vardı. Sert bakışları gerginliğini açıkça yansıtıyordu. Holman kıpırdamadı. Liz'in bu düşmanca davranışına şaşırmış, elleri iki yanında bekliyordu.
"Bir şey mi yaptım?" dedi.
"Her ne yapıyorsan onun bir parçası olmak istemiyorum."
Holman sesindeki sakinliği korudu.
"Ne yaptığımı sanıyorsun? Ben hiçbir şey yapmıyorum Liz. Ben yalnızca oğluma ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum."
"Polisler buraya geldiler. Richard'ın masasını temizlediler. Bütün eşyalarını aldılar. Ve bana senin hakkında sorular sordular. Ne yaptığını öğrenmek istediler."
"Bunu kim yaptı? Levi mi?"
"Hayır, Levi değil, Dedektif Random. Bana neler sorduğunu öğrenmek istedi ve sana dikkat etmemi söyledi. Seni içeri almamam için beni uyardılar."
Holman nasıl cevap vermesi gerektiğini bilemiyordu. Liz'den bir adım uzaklaştı ve dikkatle konuştu.
"Ben seninle içeride yalnızdım Liz. Sence ben sana zarar verir miyim? Sen benim oğlumun karısısın."
Liz'in bakışları yumuşamıştı, başını salladı.
"Buraya neden geldiler?" dedi.
"Random'ın yanında birisi var mıydı?"
"Adını hatırlamıyorum. Kızıl saçlıydı.
Vukovic."
"Liz, neden geldiler?" diye sordu.
"Bilmiyorum. Sana ne anlattılar?"
"Bana hiçbir şey anlatmadılar. Bana senin hakkında araştırma yaptıklarını söylediler. Bilmek istedikleri..."
Yan dairenin kapısı açıldı ve dışarı iki adam çıktı. Gençtiler, her ikisi de gözlüklüydü ve okul çantalarını omuzlarına asmışlardı. Yanlarından geçerlerken Liz ve Holman bekledi. Adamlar gittiklerinde Liz, "Sanırım içeri gelebilirsin, bu aptalca," dedi. Holman içeri girdi ve Liz'in kapıyı kapatmasını bekledi. "Holman, sen iyi misin?" dedi.
"Bir suç eylemine katılıp katılmadığının belirtisi olabilecek herhangi bir şey söyleyip söylemediğini sordular. Neden bahsettiklerini bilmiyorum bile. Bana ne diyecektin? Selam, soyacak iyi bir banka biliyor musun?
Holman, Tony Gilbert'la yaptığı konuşmayı aktarıp aktarmamayı düşündü ve bu fikrinden vazgeçti. Richie'nin masasındaki eşyaları aldıklarını mı söylemiştim, bakabilir miyim? Liz Holman'ı Richie'yle ortak kullandıkları çalışma odasına götürdü ve Holman, Richie'nin çalışma masasına göz attı. Gazetelerden kesilmiş yazılar hala mantar panoda asılıydı. Ama Holman, Richie'nin masasındaki eşyaların yerlerinden oynatılmış olduğunu söyleyebilirdi. Holman her şeyi bizzat gözden geçirmişti ve neyi nasıl bıraktığını iyi hatırlıyordu. LAPD raporları ve belgeler alınmıştı.
Liz ne aldıklarını bilmiyorum dedi.
Görünüşe göre bazı raporları almışlar. Nedenini söylediler mi?
Sadece önemli olduğunu söylediler. Buraya girip girmediğini sordular. Ben de onlara gerçeği söyledim.
Holman söylememiş olmasını diledi ama başıyla onayladı. Tamam, önemli değil.
Bunları neden gözden geçirdiler?
Holman konuyu değiştirmek istedi. Raporlar artık yoktu ve içinden keşke fırsatım varken okusaydım diye geçirdi. Öldürülmelerinden önceki perşembe Richie Fowler'la dışarı çıkmış mıydı gece geç saatte? Anımsamaya çalışırken Liz'in alnı kırıştı.
Emin değilim, perşembe Richard galiba o gece çalışmıştı.
Eve geldiğinde kirli miydi? Fowler o gece dışarı çıkmış ve eve döndüğünde çizmelerinde toprak ve ot varmış. Geç saatte olmuş olmalı. Liz biraz daha düşündü ve yavaşça başını salladı.
Hayır, dur. Ha evet, cuma sabahı arabayı ben almıştım. Sürücü koltuğunun bulunduğu tarafta çimen ve toprak vardı. Richie perşembe gece vardiyasından çıkmıştı. Birisini kovaladığını söylemişti.
Bakışları bir anda yine sertleşti.
Ne yapıyorlardı?
Bilmiyorum, Richie sana anlatmamış mıydı?
Görevdeydi.
Richie Marchenko ve Parsons'ın Latin gangsterlerle bağlantısı olduğunu hiç söylemiş miydi?
Sanmıyorum, hatırlamıyorum.
Frogtown, Juarez Frogtown adındaki çeteye üyeydi.
Juarez'in Marchenko ve Parsons'la ne alakası var?
Bilmiyorum ama öğrenmeye çalışıyorum.
Dur bir dakika, Juarez'in onları Mike yüzünden öldürdüklerini sanıyordum. Mike kardeşini öldürdüğü için.
Polisler öyle olduğunu söylüyorlar. Liz kollarını kavuşturdu. Holman onun endişeli göründüğünü düşünüyordu.
Liz, sen buna inanmıyor musun diye sordu.
Sana başka bir şey sormalıyım. Richie sana Marchenko ve Parsons'dan bahsettiğinde tam olarak ne yaptığını hiç söylemiş miydi?
Sadece olay üzerinde çalıştığını.
Hangi olay? Onlar ölmüşlerdi. Liz'in gözlerinde şaşkın ve umutsuz bir ifade belirdi ve Holman onun hatırlamadığını anladı. Liz en sonunda başını salladı ve kollarını daha da sıkı kavuşturdu.
Bir soruşturma, bilmiyorum.
Belki bir suç ortağı bulabilmek için.
Bilmiyorum.
Kayıp paradan bahsetmiş miydi?
Ne parası?
Holman Liz'i inceledi. Bir yanı yapacağı açıklamanın Liz'in bazı anılarının canlanmasına yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Ama bunu yapamayacağını biliyordu. Bunu ona anlatmak istemedi. Liz'i parayı düşünür halde bırakıp kocasının bir soruşmada çalışan bir polis mi, yoksa kendisi için kaybolan avın peşine düşen biri mi olduğunu merak etmesini istemiyordu. Önemli değil, dinle. Random'ın beni araştırdıklarını söylerken neden bahsettiğini bilmiyorum. Ben yasa dışı hiçbir şey yapmadım ve de yapmayacağım, anlıyor musun? Sana ve Richie'ye bunu yapamam. Yapamam. Liz bir an dikkatli Holman'a bakıp başını evet anlamında salladı.
Biliyorum, ne yaptığını biliyorum.
Öyleyse benim bildiklerimden çok daha fazlasını biliyorsundur. Liz Max'i yanağından öpmek için ayak parmaklarının ucunda yükseldi.
Sen küçük oğlunla ilgileniyorsun.
Richie'nin karısı Holman'a uzun uzun sıkıca sarıldı. Holman bundan mutlu oldu ama çok geç kaldığı için de kendisine lanetler yağdırdı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 177.